Ayrım 20, sayfa 228. 7. Bölüm: Çamların Gömülmesi. Gabriel Bagration 2 gün 2 gece kalmıştı Damlacık'ta. Daha ilk gece Juliet'e haber yollayarak kendisini beklememesini istemişti. Dağda aralıksız 2 gün 2 gece kalmasına yol açan bir sürü neden vardı. Damlacık, Gabriel'in önce düşsel daha sonra da stratejik gezintilerinden tanıdığı, bütün sertliğine rağmen gönül ferahlatıcı bir idil olmaktan çıkmıştı birden. Dağ ilk kez çıplak, gerçek yüzünü gösteriyordu. Sadece insanın değil, dünya üzerindeki her şeyin gerçek yüzü kendisine ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar. Damlacık da böyleydi. Kırış kırış olmuş ve sertleşmiş yüz ifadesinde cennet ışığı ve yalnızlıkların bol kaynaklı gülümseyişi kayboluvermişti. Bagration'ın seçtiği savunma bölgesi birkaç kilometre kareye yayılıyordu. Bu alan epeyce düzlükte kalan kent çukuruna kadar sayısız tümseklerden, vadi, tepe ve geçitlerden oluşmaktaydı. Eğer günde birçok kez değişik noktalara uğramak zorundaysanız bu olumsuzluk özellikle etkili oluyordu. Gabriel o nedenle çok da gerekli olmadığı için harcayacağı güç ve enerjiden tasarruf etmek amacıyla vadiye inmemişti. Her şeye rağmen hayatında ilk kez böylesine güçlü hissediyordu kendisini. Böylesine çok yüklendiği bir anda vücudu da gerçek gücünü, neler yapabileceğini göstermişti. Karşılaştırıldığında Balkan cephesinde geçirdiği savaş haftaları daha sıkıcı ve hareketsizdi. O günlerde insan herhangi bir doğal güç tarafından ölüm tehlikesi altında ya öne fırlatılan ya da kendi güdüleri olmaksızın yine ölüm tehlikesi altında geriye yuvarlanan kocaman bir bataklıktı. Son yıllarda kalp ve mide rahatsızlığından şikayet eden Gabriel'in çıtkırıldığım vücut bilincinin getirdiği bu nöbetleri zorunluluk rüzgarınca savrulup götürülmüştü uzaklara. Midesiyle kalbinin varlığını bile unutmuş, yere serdiği bir örtünün üzerinde, sırtına bir başka örtü alarak uyuduğu 3 saatin tamamen yettiğine, bir ekmekle herhangi bir konservenin kendisini bütün gün boyunca tok tuttuğuna dikkat bile etmiyordu. Uzun uzun düşünmemesine rağmen gücünün kanıtlanmış olması mutlu bir gurur duygusuyla dolduruyordu içini. Düşünce tarafından yenilgiye uğratıldığı zaman yeniden alevlenen maddenin gururuydu bu. Önemli bir sorun daha çıkmıştı. Savaşa katılacak erkeklerin büyük çoğunluğuyla güçlü kadınlardan oluşan küçük grup ve çeşitli işlerde görevlendirilecek çocukların bir bölümü dağda kamp kurmuş, bunların dışında herkes iyi düşünülmüş plan gereğince vadide kalmıştı. Köylerin boşaltıldığı anlaşılmasın diye vadide günlük yaşam sükunet içinde sürüyor görünmeliydi. Fakat köylüler her gece mümkün olduğunca çok malzemeyi gizlice dağa taşımakla görevliydiler. Her şeyin yük eşekleriyle taşınması mümkün olamıyordu. Örneğin baba Tomasya'nın atelyesindeki uzun kalas ve direkleri erkekler omuzlarında taşımışlardı yukarıya. Bu tahtalarla ibadet yeri, hükümet barakası ve hastane yapılacaktı. Seçilmiş önderler arasından genç olanlar, öncelikle papaz Aram Tomasyan ve öğretmenler kalıyorlardı Damlacık'ta. Bu arada Büyük Konsey de Ter Haykazu'nun başkanlığında vadideki görevlerini sürdürüyordu. O günlerde dağda kamp kurmuş erkeklerin sayısı yaklaşık 500'dü. Söz konusu olan bu hücum çekirdek birliğini sadece çalışma azmini sonuna kadar yükseltmek değil, zaten onda var olan coşkulu mücadeleciliği daha da arttırmaktı. Akşamları kent çukurunda perişan olmuş bedenlerle kamp ateşi çevresinde toplanıldığında papaz Aram pek vaaza benzemeyen uzun konuşmalar yaparak giriştikleri mücadelenin anlamını açıklıyor, öz savunmanın ilahi bir hak olduğuna, Ermeni halkının eski zamanlardan beri geçmek zorunda olduğu anlaşılmaz kanlı yola işaret ediyor. Belki de bütün ulusu direniş için ayağa kaldırıp kurtaracak bu göze alışın örnek değerini anlatıyordu. Ve sonra gerek kendi yaşadığı gerekse duyduğu bütün ayrıntılarıyla sürgünü konu ediyordu. Arama göre sürgün Ermeni vadisinde yaşayan 5000 insan için kesin ölüm demekti. Onları burada birleştiren büyük eylemin ise zafere ve özgürlüğe giden yol olduğunu, kuşkuya yer bırakmayacak bir kesinlik içinde vurguluyordu. Ancak zafer ve özgürlüğün nasıl elde edileceği konusunda elbette hiçbir şey söylemiyor, kimse de bu konuya ilişkin bir şey sormuyordu. Bu gençleri tahrik etmek için büyük lafların sadece tınıları yetiyordu. Bazen papaz Aram'ın yerine Bagration konuşurdu. O aramın tersine büyük laflar etmekten kaçınır. Gençleri daha çok bir anlarını bile boş geçirmemeleri, erzağın bir lokmasını bile tereddüt etmeden yememeleri ve her şeylerini hedefe tabi kılmaları yönünde uyarırdı. Kaçınılmaz felaketten çok İttihat hükümetinin Ermeni halkının alnına sürdüğü hakaret lekesini düşünmeliydiler. Eğer onları bir kez dağdan atmayı başarırsak, sadece şimdiye kadarki aşağılanmamızın öcünü almış olmayacağız. Aynı zamanda onları ebediyen sürecek utanç ve aşağılanma içinde bırakacağız. Çünkü onlar güçlü, biz güçsüzüz. Çünkü bizimle tüccarlar diye alay edip kendilerini savaşçılığıyla övünüyorlar. Sadece bir kez yenilgiye uğratırsak gururlarını kırmış olacağız. Öyle ki bir daha unutamayacaklar. Gabriel ile Aram gerçekten ne düşünürlerse düşünsünler, durmadan direnişin zaferle sonuçlanacağından söz ederek, gençliğin istekli ruhuna fanatik inançlar ve daha az önemli olmayan fanatik disiplin kazıyorlardı. Gabriel Bagration şimdiye kadar çelik sağlamlığındaki vücudundan habersiz olduğu gibi, örgütleme yeteneğinden de bir haberdi. Bugüne kadar yaşadığı dünyada pratik yetenek basma kalıp ve para kaygısıyla düşünme anlamına gelmekteydi. O nedenle kendisini hep pratik olmayanın tarafına atmayı başarmıştı. Oysa şimdi ön çalışmaları sayesinde daha ilk saatlerde kurulan yeni birlik içinde akıllıca düşünülmüş sınıflandırma yapabiliyordu. Ayrılan bölümler sabit kadrolardan oluşmaktaydı. Böylece vadiden daha sonra gelenler kolayca katılabileceklerdi bu yapılara. Birlik üç ana gruba ayrılmıştı. Birincisi ilk savaş grubu, ikincisi büyük ihtiyat grubu, üçüncüsü ise ancak zorunlu hallerde, örneğin büyük kayıplar verildiğinde ya da cepheler yok olduğunda mevzilendirilecek, bunun dışında keşifçi, haberci, koşar emir askeri olarak kullanacak gençlik takımıydı. Birinci grup 860 kişiden oluşmaktaydı. Güçsüzlerin, tamamen işe yaramaz olanların ve zanaatkarların çoğunluğunun dışında 16 yaşından 60 yaşına kadar bütün erkekleri kapsıyordu. İhtiyat birliğine yaşlıların geriye kalan kısmıyla henüz çalışabilecek güçte erkekler ve çok sayıda kadın kız da katılacaklardı. Böylece ikinci grubun mevcudu 1000-1100 kişi arasındaydı. Üçüncü grup olan Gençlik Birliği, bir başka deyiyle Keşif Birliği ise bir anlamda Damlacığın süvari sınıfını oluşturan 300'den fazla genci kapsamaktaydı. Gabriel Yaveri Avakyan'ı ikinci günün sabahında Stepan'ı getirmesi için aşağıya, villaya göndermişti. Juliet'in Stepan'ın götürülmesine kolayca izin vereceğinden emin değildi. Ne var ki Avakyan yanında yüzünde güller açan çocuk olduğu halde tam saatinde döndü. Stepan'ı hemen Gençlik Birliği'ne yerleştirdiler. Çekirdek birliğin 860 üyesinden sadece 300'ü eldeki piyade tüfekleriyle donatılabilecekti. Büyük çoğunluk ne yazık ki her köy evinde bulunan romantik ateşli silahlar ve av tüfekleriyle yetinmek zorunda kaldığı için Gabriel de ağabeyinden kalan silah sandığındaki bütün işe yarar tüfekleri de dağıtmıştı. Şaşırtıcı olan sadece Osmanlı ordusunda askerlik yapmış olanların değil, erkeklerin çoğunluğunun silah kullanmasını bilmesiydi. Fakat her şeye rağmen çekirdek birliğin silah donanımının son derece yetersiz olduğu söylenmelidir. Makineli tüfeksiz dört düzenli piyade alayı bile bu birlikten kat kat üstündü. Savaşın en önemli grubu olan çekirdek birlik elbette şekilsiz bir yığın olarak düşünülmemişti. Gabriel'in savaş planına göre onar kişiden oluşan sabit birlikler, bağımsız hareket edebilen, bağımsız kullanılabilen, tabir caizse minik taburlara ayrılmaktaydı. Sınıflandırmayı yaparken 10 kişilik grupların aynı köyden, hatta aynı sülaleden olmasına dikkat etmişti. Böylece grubun iç uyumu sağlanmış olacaktı. Ama komutanlık sorununda epeyce zorlanmaktaydı. Her onlu grubun, her daha büyük birliğin başına bir komutan tayin etmek gerekiyordu. Bagration değişik yaşlarda işe yarar adamlardan seçmişti komutanları. Yeri doldurulmaz Nurhan Çavuş ise general, malzemeci, istihkam mühendisi ve talimci görevlerini tek başına yürütmekteydi. Bıyığının uzun sivri uçları titriyor, ince boğazındaki büyük kahverengi Adem elması bir inip bir kalkıyordu. Uzun süredir mahrum kaldığı askeri faaliyete öylesine coşkun bir gayretle dalmıştı ki, Nurhan'ın sürgün uygulaması için Osmanlı'ya minnet duyduğu sanılabilirdi. Ne adamlarına ne kendisine bir dakika dinlenme izni vermeden saatlerce eğitim yapıyordu. Osmanlı'nın koca bir yıl için düşünülmüş talim nizamnamesindeki konuları Ermeni becerisi ve aklı sayesinde birkaç günde öğretmeyi kafasına koymuştu. temel olarak atış talimi, avcı zinciri oluşturma, yat, kalk, siper keşfi, hızlı siper kazma, arazi kullanımı ve baskın konuları üzerinde durmaktaydı. Bagratyan'ın hakiki mermiyle yapılacak atış talimini yasaklamasını, sadece cephane tasarrufu nedeniyle değil elbette, isteksizce kabul etmişti. Yaşlı olmasına rağmen talim yaptırdı, bir birlikten ötekine dört nala koşuyor, onlu grupların komutanlarına ders veriyor, kışla Türkçesiyle bağırıp küfürler savuruyordu. Kılıç, tabanca, tüfek ve fişeklik ile baştan ayağa silahlanmış olan Nurhan Çavuş, boynunda asılı piyade borazanının bölük börçük ve boğuk sinyalleriyle birliğini coşturup durmaktaydı. Kuzey geçidinden talim alanına kadar öfkeyle koşan Bagratyan, borazan çalma budalalığını kesinlikle yasaklamıştı. Zaptiyelerle çevredeki Müslüman köylere Damlacık'la manevra yapıldığını bağıra çağıra haber vermenin gereği yoktu herhalde. Musa Dağı'ndaki asker kaçakları daha ilk sabah savaşçılara katılmış, iki gün içinde sayıları 60'a ulaşmıştı. Nurhan Çavuş'un borazanı, komşu Ahmer Dağı ve çıplak Cebel El Akra'daki asker kaçaklarını da Musa Dağı çekmiş gibiydi. Hepsi de iyi silahlanmış olmalarına rağmen Gabriel Bagratyan için hem istenilen hem de istenmeyen bir katılımdı bu. İnsanın yüreğini daraltan bu unsurlar arasında kuşkusuz sadece sıradan asker kaçakları, zulüm görenler, özgürlük düşkünleri ya da korkaklar değil, ordudan çok sivil yargıçlardan korkmaları gereken karanlık adamlar da vardı. Kendilerine asker kaçağı tanımlamasını yakıştıran bu adamlar, kısaca söylendiğinde dolandırıcılar, Antakya, İskenderun ve Halep garnizonlarından değil de Payas zindanlarından kaçmış izlenimi veren meslekten haydutlardı. Yeni gelen 60 kişinin gerçek kişiliklerini anlamak çok zordu. Çünkü hepsi aynı derecede ürkek, sinsi ve kötü görünüyorlardı. Gece gündüz jandarma takibine karşı koymak zorunda kalan ve korku içindeki köylülerden bir parça ekmek dilenmek için sabahın ikisini üçünü bekleyen kaçakların daha farklı görünmesi de mümkün değildi zaten. Bir deri bir kemik kalmış, vücutları yok gibiydi artık. Bu insanların üzerinde lime lime olmuş üniformaları vardı. Bitlenmiş saç ve sakallarından görünmeyen yüzleri güneş ve kirden simsiyah kesilmişti. Ermenilere mahsus gözlerinde sadece ırklarının çektiği büyük genel acı değil, yavaş yavaş hayvanlaşmalarına yol açan sinsi karanlık ruhların kötücül özel acısı da okunmaktaydı. İnsanlık içinden bu güruhu atmış gibiydi. Ama bu tanım insanlar arası güvenlik birliğinden diğerlerinden daha acımasızca kovulmuş olmasına rağmen hiç olmazsa dışsal olarak Rus diye anılan asker kaçağı Sarkis Kilikyan'a uymuyordu. Gabriel adamı görür görmez üç çadır mevkiinde gördüğü hayaletin Kilikyan olduğunu anladı. Yeni oluşmaya başlayan disiplini tehlikeye atmadan tehlikeli güruhun onarlı gruplara nasıl dağıtılacağı sorununu hemen çözebilmek mümkün değildi. Şimdilik yüzlerinde şaşkınlık ifadesi olduğu halde Nurhan Çavuş'un demirden eğitimine katılmaya yollanmışlardı. Karınlarının doyması için ordudan kaçmalarına neden olan terletici savaş faaliyetlerinin aynısına burada da katılmak zorundaydılar. Ne var ki yoğun çalışmalarla geçen bu günlerde yerine getirilecek önemli görevler Nurhan Çavuş'un atış talimleriyle sınırlı değildi. Savaş mevzilerinin hazırlanması ve inşası da çalışmanın önemli bölümünü oluşturuyordu. Gabriel'in Avakya'nın hazırladığı haritalara çizdiği mavi ve kahverengi çizgiler hayata geçirilecekti artık. Damlacık'ta o sıralar kürek, çivi ve kazmadan çok kol gücü bulunduğu için iki vardiya sistemiyle çalışıyorlardı. Aslında Bagratyan iş ordusu olarak ihtiyat birliğini düşünmüştü. 1100 kadın ve erkekten oluşan ihtiyat birliği, savaş başladıktan sonra görev noktasına gidecek, sahir zamanlarda ise kampta genel işlerle uğraşacaktı. Ancak ihtiyat birliğine dahil halk henüz köylerdeydi. Gabriel'in hesaplarına göre Damlacık'a 13 noktadan saldırılabilirdi. En açık nokta kuzeydeki dar yarık, Gabriel'in kuzey geçidi dediği yerdi. Burası söz konusu bölgeyi Musa Dağı'nın Beylan yönüne doğru giden öteki bölümlerinden ayırmaktaydı. Daha az tehlike arz etmesine rağmen ikinci açık nokta, yoğun oluğun üst tarafına düşen Palamut Meşesi geçidi diye anılan geniş çıkıştı. Dik yamaçların yumuşadığı, çobanlarla sürülerin zamanla doğal yollar açtıkları, batı tarafındaki öteki tehlike noktaları da ikincisine benzemekteydi. Orontes düzlüğünden sert basamaklar ve taraçalarla yukarıya doğru yükselen geniş taşlık bayırlara bütünüyle egemen olan, haritada Güney Kalesi olarak işaretlenmiş, güneydeki muazzam kayalık kule farklılık göstermekteydi. Aşağıda insanlara ait devasa bir dünyanın yıkıntıları dikkat çekmekteydi. Seleucia'daki Romalılara ait harabeler ve yıkılmış o medeniyetin oluşturduğu taş denizi, güney yönünde basamak basamak yükselen yıkıntı yığınlarının yaptığı yarım daireyle dağı tehdit eder gibiydi. Bagratya'nın talimatları ışığında ve Samuel Avakya'nın gözetiminde sadece kayalık kulede değil, aynı zamanda kulenin sağına ve soluna da oldukça yüksek birkaç duvar çekilmişti. Genç öğrenci siper niyetine bu kadar çok uğraşarak duvar yapılmasına hayret ediyordu. İlk günlerde savaşa ilişkin fantazisinin henüz son derece ham olması nedeniyle ustasının niyetlerinin pek azını anlayabilmekteydi. Elbette en yoğun çalışma kuzeyde savunmanın en zayıf noktasında gerçekleşmişti. Bagratyan çıkıntı ve kıvrımlarıyla yüzlerce adım tutan uzun siperleri kendi eliyle işaretlemişti. Savunma batıda sırtını barikatları, dehlizleri, metrisleriyle labirentli bir kale oluşturan deniz tarafındaki kayalık bölgeye dayamıştı. Doğuda ise siperler, ileri nöbetçiler ve engellerle güçlendirilmişti. Toprağın büyük ölçüde yumuşak olması kolaylık sağlıyordu. Ama bazen kazmalar kireç ve dolami taşlarına rastlıyor, bu da çalışmanın ilerlemesini önemli ölçüde engelliyordu. Bütün bunlar göz önüne alındığında siperlerin 4 günden önce bitmesi mümkün değildi. Güçlü erkeklerle köylü kadınlardan bazıları toprağı kazarken, oğlan çocukları da ateş alanının temiz olması için orak ve bıçaklarla arazinin belli yerlerindeki çalılıkları söküyorlardı. Bütün gün boyunca çalışanların yanından ayrılmayan Bagratyan, siperleri çeşitli açılardan incelemek için sık sık yarığın oraya, geçidin karşı tepelerine gidip kazılan siperlere bakıyordu. Kazılan toprağın yine yere yayılması talimatını vermişti. Geniş yarığın tamamen maskelenmesine ve iki yanındaki yeşillik bayıra insan eli değdiğinin anlaşılmamasına yönelmişti bütün dikkati. En yakın zemin dalgasındaki ihtiyat siperlerinden başka 12 küçük mevzi daha kurulacağı düşünüldüğünde her makul insan Bagratya'nın ısrarlı kaygılarına kapılırdı. Papaz Aram Tomasyan komutanın iş sınıflandırmasına öfkeleniyordu. İç işleri sorumlusu olarak bir yandan da barınakların yapımına başlanabileceğini düşünmekteydi. Ancak ne planlanmış hastane, ne hükümet barakası, ne de çalı çırpıdan yapılacak halk barınaklarına başlanabilmişti henüz. Sadece zangoç, ölü gömücüler ve birkaç dindar alanın ortasına kurulacak ibadet yerini yapmaya girişmişlerdi. Şimşir ağacının dallarından örülmüş yüksek sunak duvarının çerçevesi de dua yerinin arkasında duruyordu. Aram Tomasya'nın dini duygularına kayalardan oluşmuş, sarmaşıklarla kaplı masaların doğal sunak olarak seçilmesi daha uygundu. Fakat Ter Haykazun bu tür romantizme pek yanlı görünmüyordu. Sunak yapımıyla görevlendirdiği evlendirilmiş papaz Aram Tomasya'nın ortaya attığı fikirler karşısında omuzlarını silkmekle yetinmişti. Bunun üzerine genç papaza daha fazla üstelemedi. Çünkü protestan din adamı olarak Gregorian meslektaşlarıyla ilişkilerinde dikkatli olmak zorundaydı. Akşam olmuştu. Yorgun argın toprağın üzerine uzanan Bagratyan, şu an gözüne orantısız biçimde büyük görünen sunak iskelesine bakarken, yarı dalgınlık içinde birinin kendisini izlediğini fark etmişti. Asker kaçağı Sarkis Kilikyan'dı bu. Adam Bagratyan'dan genç olabilirdi. Belki henüz 30'unda bile yoktu. Ama 50 yaşında birinin keskin, çökmüş ifadesi vardı yüzünde. Güneşin kızgın sıcaklığına rağmen hala solgunluğunu koruyan yüz derisi, müstehzi bir kuru kafaya sağlam ve hafif biçimde gerilmişti. Görünüşe göre yüz ifadesindeki bu aşınmışlık, çektiği acılardan çok fanatikçe yaşanmış hayattan kaynaklanıyordu. Hayattan usanmak işte buydu doğrusu. Üniforması öteki asker kaçaklarınınki gibi lime lime olmasına rağmen vahşi bir şıklık ya da şık bir vahşilik içindeydi Kilikyan. Bu izlenim temel olarak asker kaçaklar arasında tertemiz tıraş olmuş tek kişi olmasından kaynaklanıyordu. Ürperdiğini hisseden Gabriel doğrulup oturdu. Gabriel'in uzattığı sigarayı tek söz etmeden alan Kilikyan, cebinden çıkardığı ilkel bir aletle bir süre uğraştıktan sonra sigarasını yakıp, Bagratya'nın değerli markasını sanki her gün içiyormuş gibi doygunlukla tüttürmeye koyuldu. İkisi de susuyorlardı. Gabriel'in duyduğu huzursuzluk giderek büyümekteydi. Rus, ölü ama küçümseyici bakışlarını Bagratya'nın beyaz ellerine dikmişti. Nihayet sabrı taşan Bagratyan adamı tersledi. ''Benden ne istiyorsun?'' Ağzından güçlü bir duman bulutu çıkaran Sarkis Kilikya'nın yüz ifadesine en ufak bir değişiklik olmamıştı. Gözlerini hala Gabriel'in ellerinden ayırmaması çok rahatsız ediciydi. Böylesine yumuşak ve pürüzsüz ellerin var olduğu dünyaya ilişkin derin düşüncelere dalmıştı sanki. Nihayet kararmış kötü dişlerini örten dudakları hareketlendi. Sözleri boğuk ses tonundan daha çok nefret yüklüydü.
''Kibar beylere göre iş değil ha?''
Bagration ayağa fırladı. Etkili bir yanıt arıyordu. Adama doğru dürüst yanıt verememekten huzursuz olmuştu. Gabriel'e yavaşça arkasını dönen Rus, hiç de kötü duyulmayan Fransızcasıyla daha çok kendi kendine konuştu.
On verse quam pura dure.
Daha sonra kamp ateşi etrafında oturduklarında Gabriel Bagration sorular sorarak Sarkis Kilikyan hakkında bilgi toplamaya çalışmıştı. Kilikyan 4 aydır bütün Musa Dağı çevresinde ün salmıştı. Buralı olmamasına rağmen zaptiyeler özellikle onu ele geçirmeye çalışıyorlardı. Şatakyan Rus'un hayat hikayesini anlatmaya başladı. Yedi köyün öğretmenlerinin genel olarak kurgulama eğiliminde oldukları bilindiği için sanki yaşanılan dehşet yetmiyormuş gibi Ermenilerin gerçekte kötü kaderine kendi uydurduğu bazı dehşet hikayeleri eklediğini sanarak Şatakyan'a öfkelenmişti. Fakat hemen yanında oturan Nurhan Çavuş Şatakyan'ın anlattığı her ayrıntıyı başını ciddiyetle sallayarak onaylıyordu. Nurhan Çavuş asker kaçaklarının koruyucusu ve hayat hikayelerini bilen biri olarak ünlüydü. Ancak fantezi yaratmada hiç becerisi yoktu. Sarkis Kilikyan İsso Ovası'nın büyük köylerinden 4 yolda dünyaya gelmişti. Daha 11 yaşını bitirmeden Anadolu ve Kilikya'da bulutsuz havada aniden kopan fırtınalar gibi her dakika yaşanan Abdülhamid'in klasik katliamları başlamıştı. Saat tamirciliği ve kuyumculuk yapan Kilikya'nın babası kendi koşulları içinde zarif bir yaşam biçimi sürdürmeye ve 5 çocuğunu iyi eğitmeye özen gösteren ufak tefek sessiz bir adamdı. Epeyce zengin olduğu için en büyük oğlu Sarkis'i öğrenim görmesi için papaz okullarından birine göndermeyi planlıyordu. 4 yolda yaşanan o kara günde saatçi Kilikyan dükkanını öğlene doğru kapamıştı. Fakat bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Öğle yemeği için eve yeni girmişti ki vahşi kalabalığın dükkana girmek üzere kapının önüne yığıldığını gördü. Kafkasyalı olan uzun boylu sarışın bayan Kilikyan yemeği masaya henüz getirmişti. Saatçi bembeyaz kesilmiş yüzüyle dükkanı açmak üzere kalktı. Kadını hayatlarını kurtarmak için dükkanın talan edilmesine göz yummanın daha iyi olacağını söyleyerek sakinleştiriyordu. Daha sonraki dakikaların sonsuzluğunu, Sarkis Kilikyan evrende yalıtılmış herhangi bir ruh, her türlü değişim ve dolaşıma rağmen kendisi kaldığı müddetçe unutmayacak. Babasının arkasından aniden kalabalıklaşmış atölyeye koşmuştu. Majesteleri Sultan'ın Hamidiye gönüllülerinden oluşan bir hücum koluydu bu. Bu pitoresk birliğin başında babası mutlaka küçük bir memur olan, pembe suratlı iyi beslenmiş gençten biri vardı. Gönüllü komutan tombul Türk gencinin en dikkat çekici yanı ceketindeki bir sürü tuhaf ve madalyaydı. Son derece ciddi 2 Kürt hemen işe koyulup para çekmecesini torbaya boşaltırken görevinin tamamen politik olduğunu düşünen cüretkar giysili tüysüz memur çocuğu söylediklerine gerçekten inanarak bağırmaya başlamıştı saatçiye.
''Sen tefecinin kan emicinin birisin, halkımızın sefaletinden siz sorumlusunuz pis gavurlar.''
Kilikyan usta sükûnetle büyüte, cımbız, çark ve yayların bulunduğu çalışma masasını gösterdi.
''Neden tefeci olduğumu söylüyorsun?''
''Bütün bunlar yalan, bunların arkasına saklıyorsun tefeciliğini.''
Konuşma henüz bitmemişti ki dar, alçak odada birkaç el ateş edildi. Küçük Sarkis Barut'un sarhoş edici kokusunu ilk kez duyuyordu. Önce çalışırmış gibi masanın üzerine eğilen, sonra da kayıp yere düşen babasının vurulduğunu anlamamıştı. Ses çıkarmadan ailenin kaldığı bölüme koştu. Sarışın anne duvara yaslanmış soluk almadan beklemekteydi. 2 ve 4 yaşlarındaki kızlarının ellerini sıkıca kavramıştı. Gözlerini beşikteki bebekten 1 saniye bile ayırmıyordu. 7 yaşındaki Mesrop masanın üstünde hala dumanı tüten koyun kebabına iştahla dikmişti gözlerini. Silahlı adamlar odaya girer girmez hala soğumamış yemek kabını kapan Sarkis, umutsuz bir hamleyle gönüllü komutanın pembe suratının tam ortasına fırlattı. Memur çocuğu sanki kurşun yemiş gibi 2 büklüm olmuştu. Yemeğin koyu renk suyu gösterişli ceketinden aşağı akıyordu. Birinci atışı topraktan yapılmış su kapı izledi. Bu kez atış daha etkiliydi. Hücum kıtasının burnu kanayan lideri acı dolu çığlıklarla adamlarına emirler yağdırıyordu. Et bıçağını kapan küçük Sarkis korumak için annesinin önüne geçmişti. 11 yaşını henüz bitirmemiş çocuğun elindeki bu zavallı silah, kadın genç ve güzel olmasına rağmen Hamidiyelilerin yaklaşmasını engellemişti. İçlerinden biri ürkek hareketlerle beşiğe atılıp çığlıklar koparan bebeği kaptı, duvara vurarak beynini parçaladı. Kadının sıkı sıkı kapalı dudaklarının arasından tuhaf iniltiler duyuluyordu. Ve sonra bir alayı geri çekilmeye zorlayacak kadar yoğun ateşe başladı Hamidiyeliler. Hedefleri bir kadınla 4 küçük çocuktu. O da dumana boğulmuştu. Canavarlar çok kötü ateş ediyorlardı. Sarkis'in tek kurşun bile almaması kaderin gizlice düzenlediği şeytanlıktan başka bir şey değildi. İlk önce 7 yaşındaki Mesrop öldü. 2 küçük kızın cesetleri ise onları hala sıkı sıkı tutan kadının ellerinden sarkıyorlardı. Kadının uzun boylu bedeni dik ve hareketsizdi. Bir mermi sağ koluna isabet etti. Annesini sarsan kısa darbeyi sırtında hissetmişti Sarkis. Sonra iki merminin daha isabet ettiği omzu parçalandı. Hala hareketsiz duruyor, ellerinden tuttuğu iki küçük kızı bırakmıyordu. Nihayet yüzüne de 2 kurşun isabet edip yarısını parçaladığında kendisini tutmak isteyen Sarkis'in üzerine eğilmiş, çocuğun saçlarını kanıyla ıslatarak onu gövdesinin altına almıştı. Annesinin zor soluk alan sıcak bedeni altında hareket etmeden sessizce yatıyordu şimdi. Duvara doğru 4 el daha ateş ettikten sonra işinin bittiğine inanan delikanlı, "Vatan Türklerindir!" diye bağırdı. Ne var ki elde edilen zaferlerin ardına atılan bu slogana kimse katılmamıştı. Sarkis annesinin güvenlikli koruyuculuğu altında yatarken aşırı ölçüde duyarlılığa lanetlenmişti sanki. Bir yerlerde hücum kıtası liderinin iğrenç davranışını sürdürdüğü bir konuşma duyuldu. "Neden yaptın bunu?" diye kınamıştı ses delikanlıyı. "Ölüler yatıyor burada." Ama ulusal inanç savaşçısı hiç istifini bozmadan tıslar gibi yanıtlamıştı. "Ölüyken bile bilmeliler ki biz efendileriz, onlar ise sadece leş kokusu." Her tarafı kana bulanmış Sarkis annesinin altından çıkmaya uzun süre cesaret edememiş, ortalığın epeydir sessiz olduğunu anlayınca hareketlenmişti. Oğlunun kıpırdaması Bayan Kilikyan'ı kendine getirmiş gibiydi. Kadının suratı yoktu artık ama sesi sakin, her zamanki gibiydi. "Bana su getir çocuğum." Testi kırılmıştı, bardağı alıp avludaki çeşmeye koşan Sarkis geri geldiğinde annesi hala soluk oluyordu. Ama ne su içebilecek ne de konuşacak durumdaydı. Çocuk İskenderun'da yaşayan zengin akrabalarına gönderildi. Hemen hemen hiçbir şey yememesine, hiç kimseyle onu yanlarına alan iyi yürekli insanlarla bile tek kelime konuşmamasına rağmen bir yıl sonra her şey aşılmış görünüyordu. Öğretmen Şatakya'nın konuya ilişkin bu kadar iyi bilgilenmiş olmasının nedeni Sarkis'i yanına alan İskenderunlu ailenin Şatakya'nın İsviçre'de kalmasını sağlayan aynı aile olmasıydı. Daha sonraları Sarkis Rusya'ya Ermeni halkının en yüksek dini okulu Etşmiyadsin'e gönderildi. Bu ünlü yüksek okulu öğrencileri için Gregorian Kilisesi'nin en yüksek makamına gelme olanağı vardı. Öğrencilerin dini eğitimi son derece yumuşak olmasına rağmen içinde hastalıklı özgürlük dürtüsünün giderek büyüdüğü Sarkis Kilikyan bu okuldan daha 3. yılını doldurmadan kaçmıştı. Sırtında eski öğrenci kisvesini, midesinde ise günlerdir süren açlığını taşıyarak Bakü'nün kirli sokaklarında başıboş dolaşırken 18. yaşının eşiğindeydi henüz. O iyi yürekli akrabalarına başvurup para göndermelerini istemek aklına gelmemişti. Etşmiyadsin'den kaçtığı günden bu yana İskenderunlu aile kendisinden hiç haber alamamıştı. Sarkis Kilikyan'ın iş aramaktan başka çaresi yoktu. O dönemde Bakü'de bulunabilecek tek işi bulmuş, Hazar Denizi'nin ıssız kıyısı boyunca uzanan petrol alanlarında köle gibi çalışmak üzere girmişti. Birkaç ay içerisinde akaryakıt ve doğal gaz nedeniyle teni sapsarı kesilmiş, solmuş, bedeni ölü bir ağaç gibi kurumuştu. Eğitim düzeyi ve kişiliği dikkate alındığında Rusya'nın doğusunda Gürcü, Ermeni, Tatar, Türk ve İranlı işler arasında egemen olmaya başlayan sosyal devrimci harekete katılmasına şaşmamak gerekir. Gerçi Çarlık halkları birbirine karşı sürekli kışkırtmaktaydı ama petrol efendileri karşısında gelişen birleştirici hareketi yine de kıramıyordu. Grevler yıldan yıla daha kapsamlı, daha başarılı olmaktaydı. İşte bu isyanlardan birinde Kazaklar çok kan döktüler. Buna yanıt olarak da bölge valisi Prens Galitzin yaptığı bir gezinti esnasında sinsice öldürüldü. Komplo ve suikastle suçlananlar arasında Sarkis Kilikyan da vardı. Soruşturma esnasında onun aleyhinde hemen hemen hiçbir kanıt elde edememişlerdi. Görünüşe göre Kilikyan ilginç bir politikacıydı. Ne herhangi bir konuşma yapmış ne de illegal örgütlere girmişti. Hiç kimse ona ilişkin doğru dürüst bir şey söyleyemiyordu. Ne var ki kaçak papaz öğrencisi olmak ayrı bir sınıflandırma demekti. En katı isyancılar bu sınıftan gelirdi. Cezalandırılması için bu yetmişti. Ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Kilikyan zindanı boyladı. Eğer kader ihsanını onun için biraz daha kurnazca sonraya saklamamış olsaydı, bu pislik de bu fareler kalesine çürüyüp gidecekti. Öldürülen Galitzin'in yerine bekar olan Prens Voronzov tayin edilmiş ve yine bekar olan kız kardeşi Prenses Voronzov ile birlikte Bakü Hükümet Sarayı'na yerleşmişti. Kız kurusu Prenses Voronzov kendisine karşı bu yanını büyük bir katılıkla taşımaktaydı. Ağabeyinin görev aldığı her yeni bölgede bütün iyi niyeti ve enerjisiyle ruhsal kurtuluş faaliyetlerine girişiyordu. Kim kendisine karşı katıysa çoğunlukla başkalarına karşı da katı olacaktır. Ve böylece hanımefendi süreç içinde korkunç bir hayırsever sadist haline gelmişti. Dindar dikkatini nereye giderse gitsin ilk önce cezaevlerine yöneltiyordu. Büyük Rus şairlerinin öğrettikleri gibi günah bataklığı Tanrı İmparatorluğu'nun en yakınındaydı. Cezaevlerinde özellikle genç entelektüellerle siyasiler dikkatini çekiyordu prensesin. Seçilmiş insanlardan oluşan grupla birlikte Sarkis Kilikyan'da her sabah boş bir kışlaya götürülüyor, burada Irene Voronzov'un eğitim planına göre ve onun da aktif katılımıyla ruhu kurtarılmaya çalışılıyordu. Eğitim planı katı beden eğitimi ve ruhsal eğitimden oluşmaktaydı. Prenses genç Ermeni'nin gözlerinde şeytanın oğlunun çekici kişiliğini görmekteydi. Bu ruh mücadele etmeye değerdi. O nedenle hanımefendi Kilikyan'ı bizzat ele almıştı. Adamın zayıf, şeytani bedeni saatler süren katı vücut egzersiziyle kurtuluş için dolu dizgin yol alıyor, hemen sonra da ruhuna yular bağlanıyordu. Irene Voronzov çok kısa süre içinde Kilikyan'ın olumlu yönde inanılmaz ilerlemeler gösterdiğini mutlulukla gözlemlemişti. Bu iblisle geçirdiği saatlerin kendisini aydınlatmaya başladığını fark ediyordu. Dersteki soru-cevap oyununa çoğu geceler rüyasında da devam etmekteydi. Başarılı öğrenci elbette ödüllendirilecekti. Prenses her geçen gün Kilikyan için yeni özgürlükler koparmaktaydı. Özgürlük süresi zincirlerin çözülmesiyle başlamış, Kilikyan'ın cezaevi yerine boş kışlanın küçük odalarından birine taşınmasıyla son bulmuştu. Ne yazık ki bu yeni barınağı fazla kullanamadı Sarkis Kilikyan. Kışlaya taşındığının üçüncü günü ortadan kaybolarak Prenses Voronzova şeytana karşı giriştiği savaşta acı bir deney kazandırdı. Rusya Kafkasyası'ndan nereye kaçılabilir? Osmanlı Kafkasyası'na elbette. Sarkis Kilikyan daha bir ay bile geçmeden ne kadar aptalca davrandığını, cennetten kaçıp cehenneme düştüğünü anlamak zorunda kalmıştı. Erzurum'da yarı aç bir halde iş ararken hafiyeler tarafından yakalanıp polise götürülmüş, zamanında yoklama yaptırmadığı, saptanmış bedeli de ödemediği için asker kaçağı olarak suçüstü mahkemesinde 3 yıl ağır zindan cezası almıştı.